Ayrım 6.
Konu 14. Romalıların ticaret dehası üzerine. Romalıların ticaret alanında herhangi bir milleti kıskandıklarını gören duyan olmamıştır. Kartacalılara salt ticaret yapan bir millet oldukları için saldırdılar. Kendilerine bağlı olmamalarına rağmen ticaretle uğraşan şehirleri korudular. Böylece örneğin birçok ülkeleri bırakmak suretiyle Marsilya'nın kuvvetlenmesini sağladılar. Romalıların bütün korkusu barbarlardandı. Ticaretle uğraşan milletlerden azıcık olsun korkmazlardı. Hem zaten kendilerine öz dehaları, elde ettikleri utkular, gördükleri askerce eğitim, hükümetlerinin şekli onları ticaretten uzaklaştırıyordu. Şehirde yurttaşlar yalnız savaşlardan, seçimlerden, entrikalardan ve davalardan söz ederlerdi. Köylerde de yalnız tarımla uğraşırlardı. Eyaletlerde ise sert ve zorba bir hükümet şeklinin ticaretle bağdaşmasına olanak yoktu. Politik yapıtları ticarete aykırı olduğu gibi devletler hukuku anlayışları da ticareti küçümserdi. Romalı hukukçulardan Pomponius şöyle diyor: "Kendileriyle dostluk kurmadığımız, alışverişte bulunmadığımız, anlaşma imzalamadığımız devletler bize düşman sayılmazlar. Bununla beraber bize ait olan bir şey onların eline geçerse, o şeyin hemen sahibi olabilirler. Özgür kişileri de köle olarak kullanabilirler ama aynı şeyi bizler de onlara karşı uygularız." Medeni hukuk anlayışları da bundan daha az ezici değildi. Toplumsal durumu üstün kişiyle evlenen aşağı tabakadan kişinin çocuklarına piçlik damgasını vuran Konstantin, mağaza işleten kadınların kölelerle, meyhaneci karılarla, oyuncu kadınlarla, genel ev işleten kadınlarla ya da arenada dövüşmeye mahkum edilen bir adamın kızlarıyla bir tutuyordu. Bu da Romalıların eski kurallarından gelen bir görüş tarzıydı. Biliyorum ticaretin yeryüzünde bir devlet için en yararlı şey olduğunu, Romalıların da dünyanın en üstün kuvvetine sahip olduklarını kafalarına yerleştirmiş olan birçok kimseler, Romalıların ticareti özendirip şerefli bir meslek olarak kabul ettiklerini sanmışlardır. Ama gerçek şu ki, Romalılar ticareti çok az düşünmüşler, hatta hiç düşünmemişlerdir. Konu 15. Romalıların barbarlarla yaptıkları ticaret. Romalılar Avrupa'yı, Asya'yı ve Afrika'yı büyük bir imparatorluk haline getirmişlerdi. Milletlerin zayıf oluşu, başlarına geçenlerin zorbalığı, bu uçsuz bucaksız ülkenin bütün bölümlerini sıkı sıkıya birbirine bağlamış bulunuyordu. Bundan sonra da Romalıların politikası kendilerine boyun eğmeyen milletlerden ayrılmak oldu. Yenmek sanatını öğretmekten korktukları için zengin olmak sanatını ihmal ettiler. Barbarlarla ticareti engelleyen birçok kanunlar çıkardılar. Valens'le Gratien, bir tadımlık bile olsa hiç kimse barbarlara şarap, zeytinyağı ya da başka bir içki göndermesin diyorlar. Gratien, Valentinian ve Theodos buna barbarlara altın da vermeyin diye ekliyorlar. Üstelik ellerindekini bile farkına vardırmadan yavaş yavaş alın. Demir ihraç edenlerse ölüm cezasına çarpıldılar. İtalya'daki üzüm bağları vaktiyle barbarların bu ülkeye saldırmasına sebep olmuştu. Ürkek bir hükümdar olan Domitian, barbarların istilasından korktuğu için Galya'daki bütün üzüm kütüklerini söktürdü. Barbarlardan korkmayan Probus'la Julien ise yeniden üzüm yetiştirsinler diye Galyalıları teşvik ettiler. Biliyorum imparatorluğun zayıf düştüğü sırada barbarlar Romalıları bir takım konaklar kurmaya ve kendileriyle ticaret yapmaya zorladılar. Ama bu bile Romalıların ticaretle uğraşmak niyetinde olmadıklarını gösterir. Konu 16. Romalıların Arabistan'la Hindistan'la yaptığı ticaret üzerine. Romalılar dış ticareti hemen hemen yalnız iki koldan yapmışlardır. Bunlardan biri Arabistan, öteki de Hindistan olmuştur. Arapların ellerinde iki büyük servet kaynağı vardı. Ülkeyi çevreleyen denizleri bir, ormanları iki. Çok şey satıp az şey satın aldıkları için de komşularının altınıyla gümüşlerini ülkelerine çekiyorlardı. Augustos, Arapların bu derece zengin olduklarını anlayınca onlarla ya dost ya da düşman olmaya karar verdi. Bu amaçla Mısır'dan Arabistan'a yolladığı Elius Gallus, rahatına düşkün, tembel bir toplumla, savaşla ilgisi olmayan bir toplumla karşılaştı. Onlara karşı savaştı, şehirlerini kuşattı ve topu topu 7 asker kaybetti. Ama kılavuzların ihaneti, uzun yürüyüşler, iklim, açlık, susuzluk, çeşitli hastalıklar, zamanında alınmamış tedbirler yüzünden bütün ordusu mahvoldu. Böylece Romalılar da öteki milletler gibi Araplarla ticari ilişkiler kurmak, yani altın ve gümüş verip karşılığında mal almak zorunda kaldılar. Bugün de yine Araplarla aynı şekilde alışveriş yapılmaktadır. Halep kervanıyla Süveyş krallık gemisi Arabistan'a milyonlar değerinde altın ve gümüş götürmektedir. Doğa, Arapları savaşçı bir millet olarak değil tüccar bir millet olarak yetiştirmişti. Ama bir yandan Romalılarla, bir yandan da Partlarla hem hudut olunca bazen Romalılara, bazen de Partlara yardım etmek zorunda kaldılar. Elius Gallus'un karşılaştığı millet tüccar bir milletti. Muhammed'in ümmeti ise savaşçı bir toplumdu. Peygamberlerinin teşvikiyle de bir anda istilacı bir millet olup dünyaya ün saldılar. Romalıların Hindistan'la yaptıkları alışverişin alanı ise çok genişti. Strabon, Romalıların bu iş için 120 gemi kullandıklarını Mısır'da öğrenmişti. Bu ticaret de yine Romalıların parası sayesinde devam ediyordu. Her yıl 50 milyon sesterce gönderiyorlardı Hindistan'a. Pliny'nin söylediğine bakılırsa Hindistan'dan getirilen mallar Roma'da bunun 100 misline satılırdı. Pliny'nin biraz ileri gittiğini sanıyorum. Çünkü böyle bir kazanç bir kere sağlandı mı herkes işini gücünü bırakır, Hindistan'dan getirtmeye bakardı. Durum böyle olunca da kimse 5 para kazanamazdı. Romalıların Arabistan'la olsun, Hindistan'la olsun giriştikleri alışverişten kazançlı çıkıp çıkmadıkları münakaşa konusu olabilir. Ellerindeki bütün gümüşü oralara göndermeleri gerekirdi. Oysa onlar henüz Amerika'yı bilmiyorlardı. Herhalde durmadan gümüş tedarik etmek için ellerinde bizim bugünkü olanaklarımız yoktu. Paranın Roma'da resmi bir değer edinmesine, yani ayarı bozuk para basma usulünün kurulmasına sebep doğrudan doğruya devamlı olarak Hindistan'a gönderilen gümüşün yerine yeteri kadar gümüş tedarik edilememiş olmasıdır. Hindistan'dan getirilen mallar değerlerinin 100 misline satıldıysa Romalıların bu kazancı yine Romalıların sırtından çıkarılıyordu. İmparatorluğun zenginliğini sağlayan bir şey yoktu ortada. Ama öte yandan da diyebiliriz ki bu dış ticaret Romalıların donanmasını kuvvetlendiriyor, dolayısıyla denizlerdeki egemenliğini arttırıyordu. Yeni ithal malları iç ticareti geliştiriyor, insanların sanat anlayışını yükseltiyor, endüstriyi besliyordu. Vatandaşın yaşama olanakları arttıkça nüfus da aynı oranda çoğalıyordu. Bu yeni ticareti bizim daha önceki konularımızda bir kişinin idare ettiği devletlerin gelişmesine, birçok kişilerin idare ettiği devletlerin ise gerilemesine sebep olduğunu söylediğimiz lüks hayatı meydana getiriyordu. Bu kuruluş Cumhuriyet idaresinin yıkılışıyla aynı tarihte oluyordu. Roma'da lüks hayat zorunlu bir hale almıştı. Çünkü yeryüzündeki bütün servetleri kendisine çeken bir şehrin lüks hayat sürmek suretiyle bunları geri vermesi gerekiyordu. Strabo'nun dediğine bakılırsa Romalıların Hindistan'la ticareti Mısır krallarının Hindistan'la ticaretinden çok daha genişti. Ticaretten çok az anlayan Romalıların Hindistan'la alışverişte bu dereceye önem vermesi ve bu işe Hindistan'a çok daha yakın olan Mısır krallarından fazla para harcaması dikkate değer bir olaydır. Açıklanması gereken bir konudur bu. İskender'in ölümünden sonra Mısır kralları Hindistan'la deniz yolundan ticarete koyuldular. İmparatorluğun en doğusundaki eyaletleri, yani Hindistan'ı ellerinde bulunduran Suriye kralları, 6. konuda sözünü ettiğimiz ticareti, kara ve ırmak yoluyla yapılan Makedonyalıların kurdukları sömürgeler sayesinde de bir hayli kolaylaştıran ticareti devam ettirdiler. Böylece Avrupa Hindistan'la, bir yandan Mısır, öte yandan da Suriye yoluyla ilişkide bulunuyordu. Suriye Krallığı'nın parçalanması sonunda Baktriyan Krallığı'nın meydana gelmesi bu ticareti azıcık olsun aksatmadı. Dipnot, Baktriyan Krallığı bugün Türkistan'la İran arasında bulunan bölgeye eskiden verilen ad. Ptolome'nin adını ettiği Tirli Maren, Makedonyalı tüccarlar sayesinde Hindistan'daki bazı keşiflerden söz ediyor. Görülüyor ki kralların üstesinden gelemedikleri bir işi tüccarlar gerçekten başarmışlar. Yine Ptolome'nin söylediğine bakılırsa tüccarlar Pierre Kulesi'nden Sera'ya kadar gitmişlerdir. Dipnot, o çağdan kalma en iyi haritalar Pierre Kulesi'nin 100 derece boylamda ve 40 derece enlemde olduğunu gösteriyor. Çin'in doğu ve kuzey bölümünde bulunan böyle uzak bir konak yerinin tüccarlar tarafından keşfi bir çeşit harika olarak görüldü o zaman. Demek oluyor ki Suriye ile Baktriyan kralları zamanında Hindistan'ın güneyinden gelen mallar İndus'la Amuderya ırmaklarını ve Hazer denizini takip ederek batıya varıyordu. Daha doğuda ve kuzeydeki bölgelerden gelen mallarsa Sera'dan yola çıkıp Pierre Kulesi'ne, oradan da başka konaklara uğrayarak Fırat ırmağına varıyordu. Bu tüccarların yolu aşağı yukarı kuzey enleminin 40. derecesinden Çin'in batısında bulunan ve henüz Tatarların istilasına uğramadığı için oldukça uygar olan ülkelerden geçiyordu. Suriye devleti karayoluyla yaptığı ticareti böyle bu şekilde geliştirirken Mısır deniz yoluyla yaptığı ticareti geliştirmek için hiçbir çabada bulunmadı. Derken Partlar ortaya çıkıp imparatorluklarını kurdular. Dipnot, İranlılar tarafından temsil edilmiş bir İskit topluluğu. Arsas adındaki başbuğuları M.Ö. 250 yılında bir krallık kurmuştur. Milattan sonra 226 yılında Sasani İmparatorluğu ile birleşen Partlar hemen daima at üzerinde yaşarlardı. Mısır, Romalıların egemenliği altına girdiği zamansa bu imparatorluk tam anlamıyla kuvvetlenmiş ve yayılmış bulunuyordu. Romalılarla Partlar birbirleriyle durmadan savaşan, egemenlik kurmak için değil salt yaşamak için savaşan iki devlet olarak tarihte ün saldılar. İki imparatorluk arasında uçsuz bucaksız çöller belirdi. İki imparatorluk arasındaki milletler devamlı olarak silah altında yaşadılar. Ticaret şöyle dursun, birbirleriyle temas etmek olanağını bile yitirdiler. Özenti, kıskançlık, din, kin, alışkılar iki imparatorluğu birbirinden ayırdı. Böylece doğu ile batı arasında birçok ticaret yolu varken birdenbire yalnız bir yol kaldı. İskenderiye'de tek konak halini aldığından geliştikçe gelişti. İç ticaret üzerine bir iki şey söylemekle yetineceğim. İç ticaretin başlıca malı Roma halkının yaşaması için getirtilen buğdaydı. Bu da bir ticaret malından çok bir uygarlık malıydı. Bu vesileyle gemicilere bazı yetkiler verildi. İmparatorluğun kurtuluşu onların gösterecekleri açık gözlülüğe bağlıydı da ondan. Konu 17. Roma'nın batıda yıkılışından sonraki ticareti üzerine. Roma İmparatorluğu istilaya uğradı. Bu genel felaketin sonuçlarından biri de ticaretin ortadan kalkması oldu. Barbarlar ticareti önceleri haydutluklarına yarayacak bir iş olarak gördüler. Şehirlere yerleştikten sonra ise tarımı olsun, yenilgiye uğratan milletin öteki zanaatlarını olsun, ne kadar küçümsedilerse ticareti de o kadar küçümsediler. Çok geçmeden Avrupa'da ticaret kelimesi bile unutuldu. Her yerde egemenliğini kabul ettirmiş olan soylu sınıfı kendini zahmete sokacak değildi ya. Vizigotların kanunları büyük ırmakların yatağının yarısına özel kişilerin el koymasına göz yumuyordu. Yeter ki yatağın öteki yarısı balıkçı ağlarıyla gemilere açık olsun. Bunların işgal ettikleri ülkelerde ticaretin gelişmesine olanak yoktu. Yine o çağlarda insan aklının alamayacağı o ünlü iki kanunun çıkarıldığını görüyoruz. Birincisi yurttaşlık niteliğini almayan bir yabancının mallarına el koyma yetkisi veren kanun. İkincisi de karaya oturan ya da denizde yolunu yitiren gemilerdeki malları yağma etme yetkisini veren kanun. Görülüyor ki insanlar yabancıların kendilerine medeni hukukun hiçbir yönüyle bağlanmadıklarını düşündükleri için onlara bir yandan hak diye bir şey tanımak, öte yandan da hiçbir suretle acımak zorunda olmadıklarını sanmışlar. Kuzeydeki insan toplumları sınırları dar ülkelerde yaşadıklarından her şey onlara yabancı geliyordu. Yoksul bir hayat sürdükleri için de her şey onlara zenginlik işareti olarak görünüyordu. İstilaya başlamadan önce gizli kayalarla kaplı dar bir denizin kıyılarında yaşadıkları için bu kayalardan bile yararlanmaktan geri kalmamışlardı. Ama bütün dünya için kanunlar çıkartan Romalılar, deniz kazaları için çok insanca kanunlar çıkarmışlardı. Bu bakımdan da kıyılarda oturanların haydutluklarını önlemişler, bunların vergi almak konusunda gösterdikleri açgözlülüğü de baskı altında tutmuşlardı. Konu 18. Özel Yönetmelik. Bununla beraber Vizigotların kanunda ticaret için elverişli hükümler de vardı. Denizlerin ötesinden gelen tüccarlar arasında bir anlaşmazlık olursa, bu anlaşmazlıklara o tüccarların bağlı oldukları devletin kanunları gereğince kendi hakimleri tarafından bakılması uygun görülüyordu. Buysa birçok milletlerin bir arada yaşadıkları ülkelerde kişilerin kendi toplumlarına ait kanunlara göre yargılanmalarını gerektiren gelenekten alınmış bir usuldü. Bundan sonraki kitaplarda bu konu üzerinde fazlasıyla duracağım. Konu 19. Romalıların doğuda zayıflamasından sonraki ticaret üzerine. Müslümanlar ortaya çıkıp birçok ülkeleri istila ettikten sonra parçalandılar. Mısır'ın da kendi özel hükümdarları oldu. Hindistan'la ticarete devam etti. Bu ülkenin bütün mallarını eline geçirince öteki ülkelerin servetlerini de kendi ülkesine çekti. Halifelerin vekilleri o çağın en güçlü hükümdarlarıydı. Devamlı ve bakımlı bir ordusu sayesinde Haçlıların o ateşli, o şiddetli, o coşkun saldırılarını nasıl durdurduklarını tarih kitaplarında okumak mümkündür. Konu 20. Nasıl oldu da ticaret barbarların ülkesinden Avrupa'ya geçti? Aristo'nun felsefesi Batı dünyasına geçince ince düşünceli kişilerin yani cahillik çağında bilgili geçinen kişilerin çok hoşuna gitti. Skolastik kafalı kişiler hayranlık duymaktan kendilerini alamadılar. Faizle ödünç para verme sorunu üzerinde aydınlanmak için bu konunun doğal kaynağı olan İncil'e başvuracak yerde Aristo'nun düşüncelerini incelediler. Sonunda da faizle para alıp vermenin hiçbir ayrılık gözetmeden hangi şekilde olursa olsun günah olduğuna karar verdiler. Böylece o zamana kadar ancak aşağı tabakanın yapabildiği ticaret, bu kez namussuz kişilerin yapabileceği bir iş olarak görünmeye başladı. Çünkü gelenek böyledir, doğal olarak yapılmasında hiçbir sakınca olmayan bir işi yasak etmek isteyen insanlar, bu işi yapanları namussuzlukla suçlandırırlar. Bu yüzden de ticaret öteden beri zaten lekelenmiş olan bir milletin eline geçti. Böylece ticaret en iğrenç tefecilikten, fiyatları yükseltmek için tüccarların kendi aralarında yaptıkları anlaşmalardan, devletin ihtiyaçlarını gidermek için çıkardığı muazzam vergilerden, sözün kısası para elde etmek için başvurulan alçakça çarelerin tümünden ayırt edilmez bir duruma düştü. Aşırı faizcilikten ötürü zenginleşen Yahudiler aynı şekilde hükümdarların zorbalığıyla karşılaşıyorlardı. Halkı teselli ediyordu bu ama uğradığı haksızlığı ortadan kaldıramıyordu. İngiltere'de olup bitenlere şöyle bir göz atarsak öteki ülkelerde olup bitenler üzerinde de aşağı yukarı bir kanı elde etmiş oluruz. Kral Jean mallarına mülklerine el koymak için Yahudileri hapse attırdığı zaman içlerinden yalnız bir gözü kör olarak işin içinden sıyrılanların sayısı çok azdı. Bu kralın yargılama usulü böyleydi işte. Her gün bir dişini çekmek suretiyle 7 dişini çektikleri bir Yahudi, 8. dişi çekilmesin diye tam 10 bin gümüş mark verdi. 3. Henry, Yorklu bir Yahudi olan Aaron'dan kendisi için 14 bin, kraliçe için de 10 bin gümüş mark aldı. Bugün Polonya'da bazı kayıtlarla yapılan şeyleri o çağlarda şiddet kullanarak yaparlarmış. Kendilerine tanıdıkları bazı ayrıcalıklardan ötürü uyruklarının keselerine el atamayan krallar, yurttaş olarak tanınmayan Yahudilere işkence etmekle yetiniyorlarmış. Derken bir alışkanlık daha çıktı ortaya. Hristiyan olmak isteyen Yahudilerin mallarına, mülklerine el koymaya başladılar. Bu acayip alışkıyı bizler onun ortadan kalkmasını sağlayan bir kanun sayesinde biliyoruz. İleriye birçok neden sürdüler ama hepsi boş. Yahudileri denemek istediklerini, iblise olan bağlılıklarından eser kalmasın diye böyle hareket ettiklerini söylediler. Ama belli ki bu davranış doğrudan doğruya hükümdar için ya da senyör için bir amortismandan başka bir şey değildi. Hristiyanlığı kabul eden Yahudiden artık eskisi gibi baç alamayacaklardı da ondan. O çağlarda insanları ekilip biçilen tarlalardan ayırt etmezlerdi. Şunu da kısaca belirtmek isterim ki, Yahudi milleti yüzyıllar boyunca bütün dünyanın eğlencesi olmuştur. Önceleri Hristiyan olmak istedikleri için mallarına, mülklerine el koyuyorlardı. Çok geçmeden de böyle bir şey istemedikleri için zavallıları diri diri yakmaya koyuldular. Bununla beraber bütün bu hareketlerin, bütün bu işkencelerin ortasından ticaretin yavaş yavaş çıkıp geliştiğini görüyoruz. Sırasıyla bütün ülkelerden kovulan Yahudiler, paralarını da beraber götürmenin çaresini buldular. Böylece bir yere yerleşmek olanağına kavuştular. Çünkü Yahudileri ülkesinden kovmak isteyen hükümdarın, onların paralarını beraber götürmelerine gönlü razı olmadı. Yahudiler para yerine poliçe ile iş görmeye başladılar. Böylece ticaret, hükümdarın şiddetine alet olmaktan kurtulup, her yerde rahat rahat yapılabilen bir iş haline aldı. En zengin tüccarın elinde, her yere gönderilebilen, hiçbir yerde en ufak bir iz bile bırakmayan, gözle görünmez bir takım değerler vardı. Teologlar ilkelerini hafifletmek zorunda kaldılar. Bir anda kötü niyetle sıkı sıkıya birleştirilmiş olan ticaret, yine aynı hızla namus ve doğruluk kavramlarının çerçevesi içine giriverdi. Böylece ticaretin yok olmasıyla beraber gelen felaketlere sebep, doğrudan doğruya skolastiklerin kurguları olmuştur. Bunun gibi hükümdarların yetkilerinin dışında kalan bir şeyin yeniden canlanmasına sebep de yine hükümdarların cimriliği olmuştur. O zamandan bu yana hükümdarların düşündüklerinden çok daha akıllı uslu bir şekilde kendilerini yönetmeleri gerekti. Çünkü olaylar göstermiştir ki zorbalık daima kötü sonuçlar meydana getirmiş, ılımlı yönetimse devletin yükselmesine, zenginleşmesine sebep olmuştur. Machiavelli'nin hükümet şeklinden kurtulmaya başladık. Gittikçe biraz daha kurtulacağımıza inanıyorum. Öğütlerin daha ölçülü olması gerek. Eskiden hükümet darbesi denen şey bugün ortalığa saldığı dehşet bir yana salt tedbirsizliklerin sonucudur. Ne mutlu insanlara ki tutkularının kendilerini kötülüğe teşvik etmesine rağmen kötü olmamakta yararları olduğunu kavrayacak kadar akıllı uslu bir durumda bulunuyorlar. Konu 21. İki yeni kıtanın ortaya çıkarılması, bu bakımdan Avrupa'nın durumu. Pusula adeta evreni açan bir anahtar oldu. Bu sayede bir yandan bazı kıyıları bilinen Asya ile Afrika'nın, öte yandan da hiçbir yanı bilinmeyen Amerika'nın her yanının iyice tanınması olanağı sağlandı. Atlas Okyanusu'nda yola çıkan Portekizliler, Afrika'nın güneyindeki son noktasına ulaştılar. Orada uçsuz bucaksız bir denizle karşılaştılar. Bu denizde ilerleyince de Doğu Hindistan'a vardılar. Bu denizde karşılaştıkları tehlikelerle Mozambik'in, Melind'in ve Calicut'un keşfi, Camoens tarafından yazılmış bir destanda, Odisea'nın güzelliğini ve Eneis'in azametini andıran bir destanda mükemmel bir şekilde belirtilmiştir. Dipnot, en büyük Portekiz şairi olan Camoens, 1525-1580, İçinde Vasco de Gama'nın serüvenlerini anlattığı bir kitap yazmıştır. Dipnot, ikisinin de konusu Troya savaşlarıdır. Birincisini Homeros, ikincisini de Vergilius yazmıştır. Venedikliler o zamana kadar Hindistan'la ticaretlerini binbir güçlük ve eziyete katlanmak şartıyla Türklerin ülkesinden geçerek yaparlardı.